Havuz başı. Son kuşlar.
Ayrım 15.
Yaşayacak. En mühim mesele elbette ki balığın çıkmasıdır. Balık ilk fırtınalarda, ilk soğuklarla başlar. Hala suları soğumamış denizin yüzünde küçücük balıkların peşinde koşan kolyoz artık daha derinlere inmiştir. Irıp ağı ancak balık derine ve kıyıya indiği zaman kolyozu çevirebilir. Çok ayaz günler bir yana, öteki günler sabahleyin ırba kalkmanın pek şairane olduğu söylenebilir. Adanın içinde saat 9'dan sonra bütün kahveler kapanmıştır. Sokaklarda yalnız rüzgar, kediler rüzgardan siper sokaklarına sığınmış, daha kalabalık yakın adalardan sürülmüş munis, bassız köpekler vardır. Her sabah saat 4.30'da uyanamayanlar keyif için senede iki kere ırba giderlerse pek zevk duyarlar. Saatleri yerinde olanlar için bu cins çalışmanın zevkine diyecek yoktur. Tüccar yazıhanelerinde konşimento, sif, fop, kot ve emsali kelimelerden yapılmış 5-10 bin liralık konuşmalara, ekmek parasına harcanmış içinde kolyozların, sardalyaların, uskumru, kıraça ve istavritlerin yüzdüğü küfür dolu sesleri değiştirmek için insanın gözünü hırs, para hırsı bürümüş olmalıdır. Ben denizi, balığı, balık tutanı, ekmeğini denizden çıkaran insanı çok severim. Yine de bütün gördüklerime rağmen yarıdan çoğunu severim. Ama ben bütünün iyi olması lazım geldiğini hayal ederim. Sabahleyin 4'ünde denizde alışverişe, daha doğrusu kavgaya girişenlerin bir takım dededen kalma haklı veya haksız geleneklere bağlı olduklarını, bu geleneklerin de kayık sahibine aslan payını hak olarak tanıdıktan sonra reis unvanına layık olabilmek için bu geleneğe başka artık hiçbir haksızlığa tahammül edemeyeceklerini, tayfanın ve çalışmaların hakkına büyük bir saygı ve titizlikle göz kulak olacaklarını sanır, reis de mal sahibinin ayrı ayrı insanlar olduğu zaman, reis gözüyle bakılan tayfa ve kolancı denilen insanlara karşı hiç olmazsa bir okyanus, vahşi adası balıkçı reisinin hak telakisi kadar bir hak tanınmış olacağını umar, bu gece yarısından hemen sonra çıkılan tatlı için babadan oğula geçen kanunlarıyla idare edildiği zehabını, hatta idealini düşünürüm. Ortalıkta daha hiçbir aydınlığın, sabah sisinin bulunmadığı saatlerde, çok erken yattığım için uyandığım zaman bu mesleğe girenlerin dünya yüzünde aldıkları balıkçı ismine derin bir sevgi ve saygı duyar, yatağın içinde ateş gibi tayfalar, erkek reisler, namuslu kayık sahipleriyle dolu bir ada hayaliyle yeniden uyurdum. Belki de yarının haklı ve insan dünyasını bir gelenek ve gerönek ikiziyle hak telakki ve fikrinin uyuşmasından doğacağı güveniyle umut içinde kendi kendimi aldatır, yeniden uyumaya çalışırdım. İşi sonraları öğrendim. Kayıktaki tayfa, kolancı tayfadan çalıyor. Mal sahibiyle reis uyuşuyor. Olmazsa mal sahibi olup her seferinde tayfa hakkından 4 pay alıyor. Voli parası denilen bir türlü ödenmeyen, bitmez tükenmez bir parayı tayfa hakkından çıkarıyor. Bu paradan hiç balığa çıkmayan muhtarla parti katibine pay ayırıyor. Akşamüstü balıkhaneden paralar ve hesap geldiği zaman Süleyman peygamber gibi oturuyor. Görünüşte santim oynamadığı besbelli bir eda ile namussuzca pay dağıtıyordu. Ama o zamanlar daha bunları bilmezdim. Uyku ile uyanıklığım arasında o insanların sesleri gelirdi. Her şey şairaneydi. Üstünden daha sabah sisi kalkmamış, ılık ılık tüter gibi durgun deniz, pırıl pırıl başı havaya kalkmış, yine baş tarafından mavi zemin üstünde gümüş yaldızla yapılmış Bedri Rahmi balıklı, Matisse çiçekli kayık, bilekleri boğa başı bükecekmiş gibi kalın ve kıllı hamlacılar, kıçta ağarmış kasketinden lif lif ağarmış saçları fırlayan reis, mantarları ile taşları düzenle dizilmiş, güneşte yanmış çocuk derisi renkli ağlar. Biraz sonra ağların deliklerinden kafalarını çıkartıp balık şeklinde gümüş, Noel Baba oyuncakları misali parlayıp titreyecek sardalyalar. Kolancılar kıyıdan Voli mahalline doğru giderken kayık da denizde onların peşi sıradır. 3-5 sandal ırıp kayığından evvel yola çıkmıştır. Voli yerinin çakılında önce ayak sesleri, sonra denizde ve karada insan sesleri. Kayık büyük yarım bir daire çizmiş, kolon iki taraftan çevrilmiştir. Şimdi birdenbire dibindenmiş gibi ışığı veren bir koyda uyuyan insanları uyanık balık çekiyor. Kimseler şarkı söylemiyor ama ister bir şarkı şimdi. Ağda balık olmalı, ağır bir türkü ister. Hem öyle ki zayıf tayfalarından biri fazla çalışmadığı için küfür yemeden, payı kesilmeden bir türkü tuttursun. Sonra bir türkü içinde kayık ve beraber gelmiş sandallar tıktım tıktım yüklü dönsünler. Balığın çok tutulduğu günkü dönüş, manzara yönünden balığın hiç çıkmamış olduğu günkü kadar ağırbaşlı olmadığı için ben haksız olarak kendi payıma kayıktakilerin bu coşkulu halini sevimsiz bulurum. Nerede o balığın çıkmadığı günkü kayığın uzaktan görünüşü? Vekar, sükun, temkin, baştan kıça, kürekten ipe, ağdan mantara kadar için için işlemiştir. Senelerden beri refah, servet, şeref içinde yüzmüş asılzadelerin bir ayaklanmada ölüme gittikleri zamanki yüz çizgileri, balığın çıkmadığı günler kayığın başucundaki çiçeklerinden sızar gibi kayık insanlarını sarmıştır. Yine aynı ayaklanmadaki ters hava, çocukluğun muvaffakiyetinin sevincinden doğma, elbette maruz görülmeye layık. Yılışık hava, balık çıktığı günler kayığın içinde göbek atma, zıplama, çirkin sesler ve haykırışlar, radyo şarkısı söyleme halinde kendini gösterince uzun seneler boyunca yaptığım sululukların kefaretini ödermiş gibi canım sıkılır. Hakkım olmadığını bilirim. Belki de bu hal yalnız benim bulunduğum adanın insanlarına vergi bir şeydir. Yine bilirim ki bu sevinç ne sahte faturalar düzmüş ithalatçının, ne yakalanmamış miri hırsızın, ne de kalay veya kauçuk saklamış muhtekirin sevincidir. Bilirim ama biz alışmadık ki bu çeşit sevince. Bilmeyiz ki bu çeşit sevincin tadını, tatmadık ki. Düşünmeye başlayalı beri bir gün sarhoş olmadan gülemedik ki. Böyle ikiliriz işte dışarıdan görünce sevincin gösterisini. Meselesi ekmeğinde olanların bu halinden, meselesi insan, gökyüzü, yeryüzü, ölüm, sefalet, hastalık, incir çekirdeğinden başlayıp dünya yuvarlağındaki en manasız meseleye kadar çıkanlar nasıl irkilmez ki? Belki de kayıktaki de dokunur bu uzaktan seyri sevincin. Dokunur ne demek? Onlar benim gibi kıyıda olsalar, baba fırınına has çıkanların bu sevincine sunturlu bir de küfür savururlardı. O zaman yerden göğe kadar hakları da olurdu. Balık tutmuş çelebi sevinciyle ırıp tayfasının sevincini birbirine karıştırmamak lazım. Yüzlerce güzel ama uyuz kedinin kıyıda beklediği, köylülerin balıkçı sevincinden çıktığı ılık bir kış sabahıydı. Kayık yaklaşınca bulutlardan sıyrılan bir parlak güneş, lebalep sardalya dolu kayığı, ellerine, saçlarına, yırtık çizmelerine balık pulu yapışmış kayıkçıları bir aydınlatış aydınlattı. İri, sıhhatli insanlardı çoğu. İçlerindeki iki sıska Kürt çocuğu bile gülen dişleriyle hiç olmazsa sağlamdılar. Şimşir hücum motoru da gelip kayığın yanına yanaştı. Büyük kelepçelerle motora aktarma edilen sardalyaların bir kısmını ağlardan kurtarmaya çalışan insanlarla şakalaşıyorlar, gülüşüyorlardı. Ağın haline diyecek yoktu. Hemen her deliğinden bir sardalya kafası fırlamış, gümüş tenteleri yaprak yaprak titriyordu. Vay anasına dedim içimden. Güzel iş balıkçılık. En aşağı 2000 kilo. 1,5 papelden gitse 3000 papel. İşte o dakika pay meselesi hatırıma geldi. Ama bu mühim meseleyi düşünmemle, keyifle çalışanları hiçbir şey düşünmeden tekrar seyre dalmam bir oldu. Pay kepazeliklerini neden sorup öğrendim. Çalışanların içinde bir İmrozlu Rum vardı. 50 yaşlarında kadar, saçı dökülmüş, kafasında alelade boyu posundan umulmayan bir ustalıkla çalışıyordu. Adamı hayranlıkla seyretmemeye imkan yoktu. Çalıştıkça açıldı, gelişti. Çalıştıkça bir kudret heykeli hali aldı. Paltomun içinde üşüyen benliğime içimden bir tükürüş tükürdüm. Bir ara baktım ki adam Tanrı Zeus'un bir ölümlü balıkçı kızla macerasından doğma bir yarı tanrıdır. Onda birçok şeyler silinivermişti. Biz ölümlülerin çocukları ihtiyar, uyuşur, tembelleşir, sersemleşir, çirkinler. Şu olur, bu olurduk. O birdenbire 50 yaşını vücudundan sıyırıp atmıştı. Çalıştıkça yüzü değişti, pazuları şişti, buz gibi kış gününde terliyordu. Gömleğini çoktan atmış, bir atlet fanilası ile kalmıştı. Saçı dökülmüş 50 yaşındaki insan kafası bu. Adele'nin kudreti, çalışma denilen şeyin sevgisiyle yaş denilen insan uydurması bir anlayışı bir hamlede silivermişti. Sanki şimdi o, hatta saçı dökülmüş kafası, geniş, çizgili alnı, tıraşı uzamış, rengi az buçuk atmış yüzüyle bile yaş mevhumunu insanlığından, ceketini, gömleğini sıyırdığı gibi sıyırmıştı. Böyle bu minval üzere çalışıp şarkı söyleyerek 1000 sene daha yaşayabilirdi. Dökülmüş saç, 50 yaş, bir çocukluk alameti ve yaşıydı sanki. Sanki daha dün, daha birkaç senedir insanlığa doğmuş, çalışmanın zevkli bir şey olduğunu, insanı bambaşka ettiğini anlamıştı. Önünde daha çalışmak üzere 5-10 yüzyıl vardı. Kendi kendime. Bu satırları yazarken şöyle bir yerdeyim. Yerin tasvirine girişmeden evvel zamanı da yazmam lazım geleceğini önce düşünmemiştim. Şimdi birinci cümleyi yazdıktan sonra hatırıma geldi. Saat öğleden sonra 4. Karşımda yassı ve sivri ada. O kadar yakınlar ki biraz daha genç olsam, yanımda sevdiğim bir arkadaşım da olsa, yüzerek gidelim mi dese hiç düşünmeden suya atlarım. Bir kayanın üstünde deniz donuyla oturuyorum. Denize çok yakınım, biraz uzatsam ayaklarım diyecek. Yassı adanın kıyılarından itibaren benim şöyle bir kara insani tahmini 300 adım öteme kadar ince bir parıltı var. Güneş de tam o parıltının yukarısında. O parıltı bir yere kadar devam ediyor. Sonra yavaş yavaş açıklarda sönüyor. Şu açıklarda kelimesi yerine az daha engin diyecektim. Bu kelimeyi bir türlü kullanamadım. Zavallı kelime. Senin ne kabahatin var? Kabahat sende değil. Benim kötü şiirleri unutmayan hafızamda. Engine, ah engine, engine bakacağım. Gözlerinin rengine, ölür müsün, öldürür müsün? Etrafım kayalık, tam bu sırada bir yavru martı. Yavru martıların tüyleriyle gagaları koyu renktedir. Ağır ağır gideceği yere malum bir halde geçti. Onu dairesinden evine dönen, evde ne piştiğini merak eden bir memur kadar hazin gördüm. Bir sinek etrafımda dönüyor. Burada sineğin ne işi var? Ötede küçük köyün pis kasabının bugün 275 kuruşa fırlattığı etlerin yolunu bilmiyor mu? O demin bahsettiğim patırtıdan sonra koyu mavi bir çizgi vardı. O çizgiyi takip ederek Bozburnu'na varılır. Ayak baş parmağımın gösterdiği bir Bozburun'dur. Bir zamanlar Arif Dino bize küçük bir resim dersi vermişti. Resim yaparken evvela muhiti çizeceksiniz. Sonra dahili teferruata geçersiniz demişti. Bu şekilde bu sefer yazı ile bir resim çizmeye hazırlanırken işte bir sandal geçti. Olmuyor. Sandalın içinde 2 kişi. Ben kim olduklarını tanıyamadım. Onlar Rumca konuşuyorlar. Bir tanesi Sait'miş o dedi. Benim bir köpeğim vardır. Başımın belası. Peşimi hiç bırakmaz. O biraz ileride bir kayanın üstünde. Herhalde onu görünce beni tanıdılar. Bozburun sanki havanın biraz da kesafet peyda edip rengi biraz daha koyulaşmıştı. Başka hiçbir şey değil. Ağır ağır tepeler yükseliyor. Bazen ya pek çıplak bir arazi parçası, galiba biraz duman, ekilmiş tarlalar hayal meyal fark ediliyor. Denizin rengi bu tarafa daha da koyu. Rüzgarlı demeyelim. Bugün rüzgar yok, biraz da ürpertili. Az daha ilerimdeki kayanın ucuna kadar gelen bu havanın kesafet peyda etmiş gibi biraz daha koyu renklisi olan toprak parçası orada dantelalı bir kesişişle kesiliveriyor. Oraya kadar varan deniz parçası üstünde biri çok uzakta siyah, öteki biraz daha yakında, şimdi kayanın arkasına vardı. Gözükmüyor. Beyaz iki yelkenli. Sahil kayaları etrafında bir 10 metre yarım daire şeklinde dönüyor. Oradan öte bir sırt var. Bir iki yeşil ama pek yeşil çam ağacı. Genç, kozalakları daha aydınlık, daha yeşil, ince. Çocuk şeyler. Solumda yarım bir ay parçası. Güneşin karşısında bu kadar parlak oluşu insana yapma hissi veriyor. Gözlerimdeki gözlükten meğer onu bu kadar parlak görürmüşüm. Çıkarınca adeta siliniverdi. Şimdi artık bütün bunlara ilave edecek ne olabilir diye etrafıma bakıyorum. Sivri adanın bir gemici gibi konuşayım. 2 mil açığında bir duman gördüm. Vapuru oturduğum yerden görmeme bir kaya parçası mani olduğu için kalkıp baktım. Bunlardan bize ne, değil mi? size hiçbir şey değil, hatta bana da. İnsansız hiçbir şeyin güzelliği yok. Her şey onun sayesinde, onunla güzel. Bu dakikada, bugünün güzelliği, gökte ay, uzakta güneşin bir billur bahçe gibi pırıltısı, hiçbir şey değil. Bütün bunlar kötü resimler gibi. Hayır, sevgilimden bahsetmiyorum. Onunla beraber, burası Allah'ın yaratamayacağı bir cennettir. Ama onsuz da, başka insanlarla da, burası yine güzeldir. Pazar günleri buralar dolardı. Rum kızların fistanlarını rüzgar alır giderdi. Denizin yüzünde kulaç atan ince yüzlü çocuklar bulunurdu.
Ayrım sonu.